Ayrım 3, Sylvester Bonnard'ın Suçu, Anatole French, sayfa 30. 25 Ekim 1859. Kararımı verip de hazırlıklarımı yapınca iş artık hizmetçimi durumdan haberdar etmeye kalıyordu. İtiraf ederim ki gideceğimi ona haber vermekte uzun zaman tereddüt ettim. Uyarılarından, alaylarından, azarlarından, gözyaşlarından korkuyordum. Kendi kendime iyi yürekli bir kız doğrusu diyordum. Bana da bağlandı. Beni bırakmamaya çalışacak. Her şeyi de istemeye görsün. Artık laflarının, el kol hareketlerinin ve haykırışlarının bini bir para. Böyle durumlarda yardımına kapıcı kadını, temizlikçi, halıcı ve manavın 7 oğlunu da çağıracaktır. Tabii hepsi birden etrafımda halk olup ayaklarıma kapanacak, ağlayıp zırlayacak ve öyle berbat olacaklar ki onları daha fazla görmeye dayanamayıp boyun eğeceğim. Korkunun hayalinde de canlandırdığı korkunç görüntüler ve hastalıklı düşler işte böyleydi. Evet, korku, şairin dediği gibi o üretken korku beynimde bu canavarları doğuruyordu. Bunu şu içimi dökmekte olduğum sayfalarda açıklayabilirim. Ben hizmetçimden korkuyorum. Bilirim ki o benim zayıf olduğumu bilir ve işte bu da onunla mücadelelerimde tüm cesaretimi yok eder. Bu mücadeleler sık sık olur ve ben hiç değişmez biçimde orada nalları dikerim. Her neyse, sonuçta gidişimi Teresa'ya haber vermem gerekiyordu. Ufak bir ateş yakmak, onun deyişiyle bir parlatı vermek için bir kucak odunla kitaplığa girdi işte. Sabahlar serin oluyor çünkü. İki büklüm durumda, başı çömlenin çıkıntısı altındayken göz ucuyla onu gözlüyordum. Bilmem o cesaret birden nereden geldi bana, ikirciklenmeksizin yerimden kalktım ve odada enine boyuna gezinerek umursamaz bir edayla, hani o korkaklara özgü efelenmeyle, "Sahi," dedim, "sahi Terese, Sicilya'ya gidiyorum ben." Sözümü bitirince gayet endişeli bekledim. Terese yanıt vermiyordu. Kafası ve geniş beresi şömineye gömülmüş öyle duruyor ve gördüğüm kadarıyla halinde en ufak bir heyecan emaresi göze çarpmıyordu. Odunların altında küçük yongalar sokuşturup duruyordu. Hepsi bu. Sonunda yüzünü gördüm. Durgundu. Öylesine durgun ki beni öfkelendirdi. "Bu yaşlı kız da," diye geçirdim aklımdan. "Sahiden pek kalpsizmiş. Benim gidişim için bir ah bile demek gelmiyor içinden. İhtiyar efendisinin yokluğu onun için şu kadarcık bile önemli değil demek." "Gidin beyefendi," dedi sonunda. "Ama saat 6'da burada olun. Akşam yemeğinde bekletilmemesi gereken bir yemek var." Napoli, 10 Kasım 1859. Co tracalla viva magne elev e fezia. Anlıyorum dostum. Üç kuruşa yiyip içip yüzümü yıkayabilirim. Hem de bunların hepsi küçük bir masada sergilediğin şu karpuzların bir tek dilimi sayesinde. Fakat batıya özgü ön yargılar benim bu basit zevki tatmama engel olacaktır. Ben nasıl edip de karpuzların suyunu yalayacağım şimdi? Bu kalabalık içinde ayakta dikilip duramayacak kadar çok işim var. Ne kadar ışıklı ve gürültülü bir gece Santa Lucia'da. Çok renkli büyük fenerlerle aydınlatılmış dükkanlarda meyveler dağ gibi yükseliyor. Harıl harıl yanan fırınlar üzerindeki kazanlarda sular kaynıyor ve tavalarda yağlar neşeyle cızır diyor. Kızaran balıkların ve sıcak etlerin kokusu burnumu gıcıklıyor ve beni hapşırtıyor. Bu vaziyette bir de bakıyorum, mendilim redingotumun cebinden uçup gitmiş. Düşünebilecek en neşeli, en konuşkan, en canlı ve en becerikli bu halk tarafından dört bir yana itilip kakılan ve ayakları yerden kesilen ben, muhteşem siyah saçlarına hayran olduğum genç bir yosmanın attığı yumuşak ama güçlü bir omuz darbesi bir anda kendimi 3 adım arkada bir adamın kollarında buldum. Adamcağız makarnasını yerken beni gülümseyerek kollarına kabul etti. Çok şükür kılına da zarar gelmedi. Napoli'deyim. Yol eşyamdan geriye kalan bazı şekilsiz ve sağı solu dağılmış şeylerle oraya kadar nasıl ulaştığımı söyleyemem. Çünkü onu kendim de bilmiyorum. Sürekli olarak şaşkın bir korku içinde seyahat ettim ve sanırım bu aydınlık kentte suratımın hali güneşte kalmış bir baykuşun suratına benzemekteydi. Bu gece ise daha da beter. Halkın adetlerini gözlemek için Strada di Porto'ya, İtalyanca Liman Caddesi, gittim ve şu an oradayım. Etrafımda canlı insan kümeleri, erzak dükkanlarının önünde itiş kakış birikiyorlar. Bense bu canlı dalgaların isteğine göre denizdeki bir batık kalıntısı gibi dalgalanıyorum. Ama bu dalgalar beni altlarına da alsalar yine de okşuyorlar. Çünkü bu Napoli halkı o canlının altında bilemediğim bir tatlılık ve okşayıcılığa sahip. Sıkıştırılmak şöyle dursun, beşikteymiş gibi sallandım ve bana öyle geliyor ki bu şekilde buraya şuradan beşik gibi sallaya sallaya bu insanlar beni ayakta uyutacaklar. Stradanın lavdan taşlarını çiğnerken yürüyen, konuşan, şarkı söyleyen, sigara içen, el kol hareketleri yapan, dövüşen ve sarmaşan hem de bunları şaşırası bir süratle yapan bu taşıcılara ve bu balıkçılara hayranlık duyuyorum. Onlar aynı anda bütün duyularıyla yaşıyorlar ve farkında olmadıkları bilgelikleriyle arzuların ölçüsünü yaşamın kısalığına uyduruyorlar. Müşteriyle dolup taşan bir meyhaneye yanaştım ve kapının üzerine Napoli lehçesiyle yazılmış şu dörtlüyü okudum. Dostlar, neşeleyip içelim, lambada yağ olduğu sürece. Öteki dünyada görüşüp görüşemeyeceğimizi kim bilir? Kim bilir öteki dünyada da bir meyhane olup olmayacağını? Horus de dostlarına böylesi öğütler verirdi. Siz Postumus, milattan sonra 258 yılında kendini Galya İmparatoru ilan ettirip 268 yılında kendi askerleri tarafından öldürülen bir asker. Onları kabullendiniz. Siz Leusconie Tanrıça Minie'nin kızlarından biri. Geleceğin sırlarını bilmek isteyen isyankar güzel kadın, işittiniz onları. O gelecek şimdi artık geçmiş olmuştur ve onu biz bilmekteyiz. Aslında bu kadar az şey için kendinize eziyet etme hiç hakkınız yoktu. Dostunuz size akıllı olmanızı ve Yunan şaraplarını süzmenizi öğütlemekle bilgi adamı olduğunu gösteriyordu. Sapias vina liquies, Latince şarabın berrak, bilgin derin olsun anlamında bir söz. Güzel bir toprak ve temiz bir gökyüzü sakin arzular işte böyle uyarır. Fakat ince bir hoşnutsuzluk acısı içinde bunalan ruhlar vardır. En soylu ruhlarıdır bunlar. Siz bunlardan biri oldunuz. Leukonie güzelliğinizin ışıldadığı şehri hayatımın sonbaharına gelen biri olarak melankolik gölgenizi saygıyla selamlıyorum. Hristiyanlık tarihinde görülen sizinkine benzer ruhlar ise azizlerin ruhları olmuştur ve altın menkübe onların ruhlarıyla doludur. Dostumuz Horace'ın evlatları o kadar lütufkar olmalıdılar ve ben şu an onun epikürcü tabelası altında bardakları şarap doldurmakta olan şair meyhanecinin şahsında onun torunlarından birini görmekteyim. Fakat yine de yaşam Flaccus, Valerius Flaccus milattan sonra 1. yüzyılda yaşamış Latin destan şairi. Dosta hak vermekte ve onun felsefesi eşyanın tabiatına uyan yegane felsefe olmaktadır. Alın bakalım, işte size bir delikanlı. Asma dallarıyla kaplı bir çite dayanmış, yıldızları seyrederek dondurmasını yiyor. Benim bunca yorgunluklar pahasına elde etmeye çabaladığım o eski el yazmasını yerde görse eğilip almaya bile tenezzül etmezdi herhalde. İşin aslına bakarsanız insanoğlu eski metinleri kayda geçirmekten çok dondurma yemek için yaratılmıştır. Kafa çekenlerin, şarkı söyleyenlerin çevresinde dolaşmayı sürdürüyordum. Birbirleriyle sarmaş dolaş halde güzelim meyveleri dişleyen aşıklar görüyordum. Şu insanoğlu doğuştan kötü bir yaratık olsa gerek. Çünkü tüm bu yabancı neşe bana derin bir keder vermekteydi. Gördüğüm bu kalabalık yaşamdan öylesine saf bir tat alışı sergilemekteydi ki içindeki tüm o ihtiyar yazıcıya ait utanma duyguları bundan ürküyordu. Ayrıca havada çınıldayan laflardan bir şey anlamamak umut kırıcıydı. Bir dil bilgin için yüz karası bir durumdu bu. İşte böylesine bozuk bir haldeydim ki arkamdan gelen birkaç sözcük kulağıma takıldı. Şu ihtiyar var ya kesin Fransız Dimitri. Şaşkın hali bana üzüntü veriyor. İki laf etsenize şununla, toz toparlak da bir sırtı var. Öyle değil mi Dimitri? Bir kadın sesi de Fransızca olarak söylenmişti bu söz. İhtiyar olarak görüldüğümü işitmek önce hiç hoşuma gitmedi. 62 yaşında bir insan ihtiyar mı kabul ediliyordu yani? Daha geçen gün Sen Nehri üzerindeki Ars Köprüsü'ne rastladığım meslektaşım Pierrot de Evrignac genç halinden övgüyle söz etti. Hem o insanın yaşından, şu arkamda öten genç tarla kuşundan daha iyi anlar herhalde. Tabii tarla kuşları geceleri öterlerse. Sırtım toz toparlakmış sözüm ona. Ha ha ha. Bundan benim de biraz kuşkum yok değil, gel gelelim. Bu düşünce bunun gibi bir yavru kuşa ait olursa buna hiç inanasım gelmiyor. Bunu kimin söylediğini görmek için başını bile döndürmem. Ama eminim ki o güzel bir kadındır. Neden mi? Çünkü güzel olan ya da bir zamanlar öyle olan, hoşa giden ya da bir zamanlar hoşa gitmiş olan kadınlar da vardır. Yalnızca o mutlu tonlama zenginliği ve bir gülüşten ibaret olan o gümüşü ses bir çirkin ağzından daha tatlı, daha melodili bir söz çıkabilir belki. Ama o kesinlikle ne kadar canlı ne de böylesine okşayıcı olabilirdi. Bu düşünceler aklımdan bir saniyeden az bir zamanda şekillendi ve hemen o an bu iki meçhul kişiden kaçmak üzere bu Napoli kalabalığının en yoğun noktasına doğru kendimi attım. Bir Madonna heykelinin oyuntusu önünde yanan bir lambadan başka bir şeyin aydınlatmadığı eğri büğrü bir patikaya girdim. İşte orada daha bir rahatça düşününce bu güzel kadının, eminim ki güzeldi hasba, benim hakkımda şükranla karşılamam gereken iyi niyetli bir düşünce dile getirdiği sonucuna vardım. Şu ihtiyar kesin bir Fransız Dimitri, şaşkın hali bana üzüntü veriyor. İki laf etsenize şununla, toz toparlakta bir sırtı var, öyle değil mi Dimitri? Bu sevimli sözleri duyduğumda ani bir kaçışa hiç gerek yoktu. Bana yakışan bu açık sözlü bayana yaklaşıp önünde eğilmek ve kendisine şöyle söylemek. Hanımefendi, az önce dediklerinizi istemeden işittim. Zavallı bir ihtiyara bir yardımda bulunmak istiyordunuz. Bunu yapmış bulunuyorsunuz. Sayın bayan, bir Fransızın ağzından çıkan sesi işitmek bile benim için bir zevktir. Bundan dolayı size teşekkür ederdim. Eminim ona söylemem gereken sözler bunlar veya bunun benzerleriydi. Kuşkusuz Fransızdı o. Çünkü sesi Fransız sesiydi. Fransa kadınlarının sesi dünyanın en hoş sesidir. Sadece biz değil, yabancılar bile onların sesindeki bu hoşluğu hissederler. Filippo de Bergama 1483'te Giovanna la Pucella hakkında böyle demiştir. Konuşması ülkesinin kadınlarınki gibi tatlıydı. Yanındaki konuştuğu arkadaşının adı Dimitri. Kuşkusuz bir Rus olmalı. Bunlar can sıkıntılarını dünyaya gezerek dağıtan zengin insanlar. Aslında zenginlere acımak gerekir. Mal mülkleri kendilerini kuşatmıştır ama onların işlerine işlemez. Yoksuldurlar ve kendi işlerine çırılçıplaktırlar. Zenginlerin sefaleti acınacak bir şeydir. Bu düşüncelerle kendimi küçük bir sokakta ya da Napolilerin deyişiyle bir Sotto Portico'da buldum. İtalyanca kemer aldı. Minik sokak sayısız kemerler ve gökyüzünden hiçbir ışığın aşağıya inmesine olanak bırakmayacak denli çıkıntılı balkonlar altında uzanıyordu. Kaybolmuştum ve görünüşe göre bütün gece boyunca yolumu aramaya mahkumdum. Yolumu bulmak için birine sormaya gelince bunun için bir insan yüzüne rastlamam gerekiyordu. Oysa öyle bir yüz görme umudunu yitirmeye başlıyordum. Bu umutsuzlukla gelişi güzel bir sokağa, daha doğrusu korkunç bir boğazlanma yerine daldım. Sokağın görünüşü buna gayet uygun ve zaten de öyleydi. Çünkü bıçakla dolaşan iki adam gördüğümde oraya gireli birkaç dakika olmuştu. Birbirlerine bıçakla saldırmaktan çok ağız dalaş ediyorlardı. Karşılıklı söyledikleri küfürlerden bunların iki aşık olduklarını anladım. Bu iki kahraman adam kendi işleriyle uğraşıp durur ve benim halim umurlarında bile olmazken ben hemen usulca yandaki küçük sokağa sapıverdim. Bir zaman gelişi güzel yürüdükten sonra umutsuzca taş bir sıraya çöküp Dimitri ile hanım arkadaşından öyle kendimden geçercesine hem de o kadar sağa sola saparak kaçtığım için kendi kendime söylenmeye koyuldum. Merhaba sinyor, San Carlo'dan mı geliyorsunuz? Diva'yı dinlediniz mi? Onun gibi söyleyen ancak Napoli'de bulursunuz. Başımı kaldırdım ve ev sahibimi tanıdım. Otelimin karşısında hem de tam kendi penceremin altında değil miymişim? Monte Allegro 30 Kasım 1859. Ben rehberlerim ve onların katırları Cirkenti'de Siyakka yolu üzerindeki fakir Monte Allegro köyünün bir hanında dinleniyorduk. Bu köyün sakinleri Malaraya'nın tahribiyle tükenmiş halde güneşte titreşip dururlar. Ama onlar ne de olsa halen Yunanlı sayılırlar ve ne olursa olsun neşelerinizi yitirmezler. Aralarından bazıları gülümseyen bir merakla hanın çevresinde dolanıyorlardı. Bir masal, keşke bilip de onlara anlatıverecek olduğum bir masal, onlara yaşamın acılarını sanki unutturuverecekti. Zeki insanlara benziyorlardı ve kadınlar esmer ve çizgili yüzü olsalar da giydikleri uzun siyah mantolarıyla zarif görünüyorlardı. Önümde gördüm, denizin rüzgarıyla aşınmış ve üzerinde otun bile bitmediği bir takım yıkıntılardı. Çatlamış bağrında, yalnızca bazı yoluk mimozolarla cüce kaktüs ve palmiyelerin beslenebildiği bu çorak toprakta çölün iç karartıcı kederi hüküm sürmekte. 20 adım ötemde bir yarıntı boyunca çakıl taşları, kemikten bir katar gibi akpak parlamakta. Bunun bir dere olduğunu öğreniyorum rehberimden. 15 gündür Sicilya'dayım. Pellegrino ve Catalfano'nun iki kurak ve heybetli kitlesi arasında uzanan ve mersinlerle, portakal ağaçlarıyla dolu altın Konkio boyunca vadileşen şu Palermo koyuna girer girmez öyle bir hayranlıkla doldum ki anılarıyla öylesine soylu, tepeciklerinin çizgileri öylesine güzel olan bu adayı ziyaret etmeye karar verdim. Böylece barbar batıda rengi beyazlaşmış eski bir haç yolcusu olarak klasik toprak üzerinde maceraya girişmek cüretinde bulundum ve kendime bir rehber ayarlayıp Palermo'dan Trapani'ye, Trapani'den Selinonte'ye, Selinonte'den Sikiyakka'ya gittim. Orayı da daha bu sabah Jane Tautmuelle'nin el yazmasını bulmam gereken Girgenti'ye gitmek üzere terk ettim. Gördüğüm güzel şeyler zihnimde o denli canlı ki bunları anlatma gayretine girmeyi boşuna bir yorgunluk sayarım. Yığınla not alarak seyahatimi niye berbat edeyim? Birbirini çok seven aşıklar mutluluklarını yazmazlar. Tamamen şimdinin melankolisi ve geçmişin şiirselliği içinde ruhu güzel görüntülerle bezeli, gözlere uyumlu ve saf çizgilere dolu olarak cadı seni, ekmek peşindesin yine diyen genç kadın masada kalan ekmek kırıntılarını ona attı. Santa Lucia'da geceleyin duymuş olduğum sesi tanıdım. Bağışlayın hanımefendi dedim hemen. Beni tanımıyor olsanız da geç vakitler Napoli sokaklarını dolaşan ihtiyar bir yurttaşa karşı gösterdiğiniz kaygı için size teşekkür etme görevimi yerine getirmeliyim. Beni tanıdınız demek bayım diye yanıtladı. Ben de sizi tanıdım. Sırtımdan mı hanımefendi? Ah kocama hoş bir sırtınız olduğunu söyleyişimi işittiniz demek. Bu size nahoş gelmemeli. Sizi kızdırmışsam çok üzülürüm. Tam tersine benim hoşuma gitti hanımefendi. Yaptığınız gözlem en azından ilk olarak bana doğru ve anlamlı gelmekti. Fizyonomi sadece yüz çizgilerinden belli olmaz. Eller vardır, espri doludur. Eller vardır, hayal gücünden yoksun. Dizler vardır, riyakar. Dirsekler vardır, bencil. Omuzlar vardır, kibirli ve sırtlar vardır, hoş. Doğru dedi. Fakat ben sizi çehrenizden de tanıyorum. Daha öncesinde rastlaşmış olmalıyız. İtalya'da veya başka bir yerde. Şimdi anımsamıyorum. Prens ve ben çok seyahat ederiz. Size rastlamak gibi bir şansa hiçbir zaman eriştiğimi düşünmüyorum sayın bayan diye yanıt verdim. Ben ihtiyar bir münzeviyim. Hayatımı kitaplar üzerine harcadım ve fazla seyahat etmedim. Bunu sizde acıma duygusu uyandırmış olan o müşkil halimden siz de gördünüz. İçine kapalı ve durağan bir yaşam sürmüş olmama yazıklanıyorum. Kitaplardan elbet bir şeyler öğrenilir ama ülkeler görerek çok daha fazlası öğrenilir. Monte Allegro hanında bal rengi bir şarap yudumlamaktaydım ki salonun hazır şapkası başında ve ham ipek kulardan yapılma bir elbise giymiş güzel genç bir kadının girdiğini gördüm. Saçları koyu, bakışı parlaktı. Yürüyüş biçiminden onun bir Parisli olduğunu çıkardım. Geldi oturdu. Ev sahibi onun yanına bir bardak soğuk suyla bir demet gül koydu. Onun gelişiyle birlikte masadan belli etmeden biraz uzaklaştım. Duvarlarda asılı dinsel resimleri incelermiş gibi bir tavır takındım. O zaman çok iyi fark ettim ki beni arkamdan görür görmez küçük bir şaşkınlık hareketi yaptı. Pencereye yaklaştım. Kaktüsler ve kaynana dilleriyle çevrili taş yoldan renkli fayton arabaların geçişlerine baktım. Genç bayan buzlu sudan içerken ben gökyüzüne bakıyordum. Sicilya'da soğuk su içmenin ve günü solumanın çok tutkulu bir zevki vardır. İçimden Atinalı şairin dizesine mırıldandım. Ey aziz ışık, altın günün gözü. Fransa'nın beni tuhaf bir merakla gözlemekteydi ve her ne kadar ona uygun olandan fazla bakmayı kendime yasaklamadımsa da onun gözlerini üzerimde hissetmekteydim. Anlaşılan bakışlarımız kesişmeden de bana yönelen bakışları keşfetmek gibi bir yeteneğim var benim. Pek çok insan da gizemli yeteneğe sahip olduğuna inanır fakat aslında bunda giz filan yoktur ve gözümüzden kaçacak kadar hafif olan herhangi bir işaretle uyarılmışızdır. Bu hanımın güzel gözlerinin yansımasını pencerenin camında görmüş olmam olanaksız değildir. Ona doğru döndüğümde bakışlarımız kesişti. İyi süpürülmemiş bir odaya bir kara tavuk yem aramak üzere gelip girdi. Parisli misiniz? Evet hanımefendi, 40 yıldır aynı evde otururum ve oradan dışarı pek az çıkarım. Doğrusu bu ev senin tam kıyısında dünyanın en meşhur ve en güzel yerinde kurulmuştur. Penceremden bakınca Tuileries ve Louvre'yi, Pont Neuf'u, Notre Dame'in kulelerini, Adalet Sarayı'nın minik kuleciklerini ve Saint Capella'nın göğe uzanan okulunu görürüm. Bu taşların hepsi konuşur. Onlar bana Fransızların olağanüstü tarihini anlatırlar. Genç kadın bunutuktan büyülenmiş gibiydi. Heyecanla, dairenin sen rıhtımı üzerinde mi bulunuyor dedi. Malaküyes rıhtımı üzerinde diye yanıtladım onu. Gravür satıcısının evinin 3. katı. Adım Sylvester Bonnard. az bilinen bir isim ama bu bir enstitü sayesinde üyesine aittir ve dostlarımın onu unutmuyor olmaları da bana yetiyor. Bana olağanüstü bir şaşkınlık, ilgi, melankoli ve şefkat ifadesiyle baktı. Bense bu kadar sade bir anlatımın bu meçhul genç kadına bu derece değişik ve güçlü heyecanlar verebilmesine akıl erdiremiyordum. Uğradığı şaşkınlığa açıklama getirmesini bekliyordum ki sessiz, yumuşak ve hüzünlü bir dev adam salona girdi. "Kocam," dedi bana, "Prens Tropov." Sonra beni ona gösterdi. Bay Sylvester Bonnard, Fransa Enstitüsü üyesi. Prens omuzdan selam verdi. Yüksek, geniş ve tasalı omuzlardı bunlar. "Hayatım," dedi karısına, "sizi Bay Sylvester Bonnard'la konuşmanızdan alıkoyduğum için üzgünüm. Atlar arabaya koşuldu ve bizim Mello'ya geceden önce varmamız gerek." Ayağa kalktı. Patronun kendi sunmuş olduğu gülleri aldı ve hamdan çıktı. Ben de peşinden gittim. Bu sırada prens katırların koşumlarına göz kulak oluyor ve kolanlarla kayışların sağlamlığını kontrol ediyordu. Onun yanına varmadı. Çardağın altında dikilirken gülümseyerek bana şöyle dedi. "Mello'ya gidiyoruz biz. Girentiye 6 fersah mesafede korkunç bir köydür. Siz ise bizim oraya gidiş nedenimizi dünyada kestiremezsiniz. Hiç uğraşmayın. Bir kibrit kutusu aramaya gidiyoruz. Dimitri kibrit kutusu koleksiyonu yapıyor. Ne kadar koleksiyon varsa tümünü denedi. Köpek tasmaları, üniforma düğmeleri, posta pulları. Ama artık sadece kibrit kutuları ilgilendiriyor onu. Krom kaplama küçük karton kutular. Şimdiye dek 5214 değişik tip topladık. Öyleleri var ki bulunmalar için korkunç bir eziyet çektirdiler bize. Böylece Napoli'den üzerinde Mazzini'nin ve Garibaldi'nin portrelerinden kutular imal edilmiş olduğunu, polisin kutuları yakalamış olduğunu ve imalatı yapan kişiyi tutuklamış olduğunu bilmekteydik. Araya sonra bu kutulardan birini bir köylüde bulduk. Adam onu bize 100 lirete satıp polise de ihbar etti. Aynasızlar bagajlarımıza baktılarsa da kutuyu bulamadılar. Ne var ki benim mücevherlerimi yürüttüler. Bunun üzerinedir ki ben bu koleksiyon işinden hoşlanmaya başladım. Yazın serimizi tamamlamak için İsveç'e gideceğiz. Bu inatçı koleksiyoncular için, söylesem mi acaba, tatlı bir merhamet kapladı içimi. Bana kalsa Bay ve Bayan Trepov'un Sicilya'da antik taşlar, boyalı vazolar ya da madalyolar toplamalarını tercih ederdim. Agrigente kalıntılarım ve Erikson'un şiirsel gelenekleriyle uğraştıklarını görmek daha hoşuma giderdi, fakat sonuçta bir koleksiyon yapmaktaydılar. Benimle aynı mesleki oluşuma aittiler. Bu durumda onlarla dalga geçmek biraz da kendimle dalga geçmek olmaz mıydı? "Şimdi biliyorsunuz artık," diye ekledi hanım, "bu korkunç memlekette ne diye seyahat etmekteyiz." O anda duyduğum sempati bitiverdi, öfkeyle karışık bir tür tiksinti hissettim. "Bu memleket korkunç değildir hanımefendiye," yanıtladım. "Bu ülke bir şan ülkesidir. Güzellik o denli büyük, o kadar yüce bir şeydir ki yüzyılların barbarlığı bile ondaki büyüleyici kalıntıların silinip yok olmasına yol açamamıştır. Antik Kreis'in, Kreis Latin tarım tanrıçası, İhtişamı çorak tepeler üzerine halen süzülmekte. Yunan'ın ilham perisi Arethusa ve Melanie, Siracusa yakınında, Ortigie adasında orman perisi Aratus'un çeşmesi. İlahi tınlarla çınlamakta, çıplak dağ ve kurumuş kaynakta bile kulaklarımda ötmektedir. Evet bayan, yeryüzünün son günlerinde bugün ayda olduğu gibi dünyamız da canlıdan yoksun olarak solgun kadavrasını uzayda yuvarlayıp giderken Selente'nin, Selamonte, güney kıyılarında eski Yunanların kurduğu koloniye ait tapınak kalıntılarının bulunduğu bir Sicilya kenti. Harabelerini barındıran bu toprak evrensel ölüm içinde bile güzelliğin işaretlerini barındıracak ve o zaman işte hiç olmazsa o zaman artık onun yapayalnız güzelliklerini aşağılayacak saygısız ağızlar bulunmayacak. Daha bu sözler ağzımdan dökülmüştü ki bunların ne budalaca sözler olduğunu hissettim. "Hey, Bonnard," diye seslendim. "Ömrünü kitaplara harcamış olan senin gibi ihtiyar bir adam kadınlarla konuşmaktan ne anlar? Şansım varmış ki Bayan Trapov benim nutuktan onu Yunanca söylemişim gibi hiçbir şey anlamadı." Bana tatlılıkla şöyle dedi. "Dimitri'nin canı sıkılıyor tabii, benim de. Kibrit kutularımız var ama elinde sonunda kibrit kutularından da bıkılıyor. Bir zamanlar sıkıntılarım vardı ve canım sıkılmıyordu. Dertler insan için büyük bir eğlencedir." Bu güzel insandaki ahlak sefaletine yüreğim sızlamıştı. "Bayan," dedim ona, "hiç çocuğunuz olmadığı için size acıyorum. Eğer bir çocuğunuz olsaydı hayatınızın amacını görebilirdiniz ve o zaman düşünceniz daha ciddi ve daha teselli edici olurdu. Var bir oğlum diye yanıtladı. Kocaman oldu George'usum. Koskoca bir adam. 11 yaşına bastı. Onu küçükkenki kadar seviyorum ama bu aynı şey değil. Elindeki demetten bir gül uzattı bana, gülümsedi ve arabasına binerken şöyle dedi. Sizi görmekten duyduğum sevinci bilemezsiniz Bay Bornet. Size Girgenti'de tekrar rastlayacağımı umarım. Girgenti aynı gün. Elimden geldiğince Lettikam'a yerleştim. Lettika denen şey tekerleksiz bir arabadır. Daha doğrusu bir çeşit tahtırevan. Biri önde, öteki arkada iki katır tarafından taşınan bir sandalye. Ortaya çıkışı hayli eski olan bu tahtırevanları 14. yüzyılın el yazmalarındaki resimlerde görürdüm bazen. Bir gün aynı onlara benzeyen bir tahtırevanın beni de Monte Allegro'dan Girgenti'ye taşıyacağını o zamanlar nereden bileyim? Olmaz dememeli, olmaz olmaz. Tam 3 saat boyunca katırlar çanlarını çınlattılar, toynaklarıyla kireçlenmiş toprağa teptiler. İki tarafında iki sarı sabır çiti arasında bir Afrika doğasını kurak şekilleri ağır ağır açılıp giderken rahip Jan Tuit Molly'nin el yazmasını düşünüyordum. Onu masum bir iştiyakla istiyordum. Öyle ki bundan kendim bile duygulanıyordum. O denli çocukça bir saflık, dokunaklı bir çocuksuluk keşfediyordum bu tutkumda. Akşama doğru kendini daha iyi duyumsatan bir gül kokusu bana bayan Trepov'u anımsattı. Çoban yıldızı gökte ışıldamaya başlıyordu. Hayallere dalıp gidiyordum. Bayan Trepov çok sade, doğaya pek yakın ve gayet güzel bir kişiydi. Kendi düşünceleri vardır. Ben onda düşünceli ruhları harekete geçiren o soylu meraklardan en küçük bir iz görmüş değilim. Gel gelelim, kendi tarzına derin bir düşünceyi dile getirmekten de geri kalmadı. Ders sahibi olduğunda insanın canı sıkılmaz. Demek ki bu dünyada endişe ve ızdırap bize en emin eğlencelerdir. Büyük gerçekler sıkıntı çekmeden, uğraş vermeden ortaya çıkmazlar. Prenses Trepov bu gerçeği hangi çalışmalar sonunda edinmiş olabilir acaba? Girgenti, 30 Kasım 1859. Ertesi gün Girgenti'de Celias'ın evinde uyandım. Celias eski Agrigenti'nin zengin bir yurttaşıdır. Lütufkarlığı kadar ihtişamıyla da ün yapmış olup kenti çok sayıda misafirhaneyle donatmıştı. Celias öleli 13 yüzyıl oldu. Bugün artık şehirleşmiş halklar içinde misafirperlik diye bir şey kalmadı. Fakat Celias adı yorgunluğun da bastırmasıyla deliksiz uyuduğum bir otelin adı olarak kaldı. Moderne Girgenti loş bir İspanyol katedralinin hakim olduğu dar ve sıkışık evlerini antik Agrigenta Akropolü'nün olduğu yerde inşa etmiştir. Penceremden denize doğru yarısı kıyıda yer alan yıkık dökük beyaz mabetler dizisini görüyordum. Yalnızca bu yıkıntılar bir parça serinliğe sahiptir. Onların dışında her şey kuraktır. Su ve yaşam Agrigenti'yi terk etmiştir. Agrigenti ile Empedokles, M.Ö. 5. yüzyılda yaşayan Agrigenteli ünlü filozof, Etna yanardağını atlayarak öldüğü söylenir. İlahi iksir olan su, yaşayan varlıklar için o denli gerekli ki nehirlerden, çeşmelerden uzakta olan hiçbir şey hayatta kalamaz. Fakat nehirden 3 kilometre ötede kurulmuş olan Girgenti Limanı ticareti çok geliştirmekte. Kendi kendine demek şu dik kayalıklar üzerindeki şu donuk kentte bulunuyor. Rahip Jean Tuit Molle'nin el yazması diyordum. Bana Bay Michel Angolopolizzi'nin evini göstermelerini istedim ve oraya gittim. Baştan ayağa sarılar giymiş olan Bay Polizzi'yi bir kızartma tavasında sosis pişirmekle meşgulken buldum. Beni görür görmez tavanın sapını bırakıp kollarını havaya kaldırdı ve heyecanla haykırdı. Sivilceli yüzü, kemerli burnu, çıkıntılı çenesi ve yuvarlak gözleriyle çok anlamlı bir fizyonomisi olan ufak tefek bir adamdı bu. Bana ekselans diyerek son derece saygılı davrandı. Bugünü beyaz bir çakıl taşıyla işaretleyeceğini söyleyerek beni oturttu. Bulunduğumuz salonun hem mutfak hem oturma odası hem yatak odası hem de atölye ve kiler olarak işlev gördüğü anlaşılıyordu. Etrafta ocaklar, bir yatak, tuvaller, bir resim sehpası, şişeler ve kırmızı acı biberler görülmekteydi. Duvarları kaplayan tablolara bir göz attım. Sanat, sanat diye haykırdı. Bay Polizzi tekrar ellerini havaya kaldırarak sanat, ne büyük teselli, bir ressamın ekselans. Sonra bana bitmemiş ama bu halde pekala bir sanat ve din yapıtı olarak kabul edilebilecek bir Aziz Françöz tablosu gösterdi. Ardından da iyi bir üslupla yapılmış bazı eski tablolar da gösterdi. Ama bana bunlar belli birisi bir şekilde onarılmış gibi geldi. Eski tabloları onarıyorum dedi. Oh, o eski ustalar, o ne ruhtur, o ne dehadır. Demek ki doğruymuş dedim kendisine. Siz hem ressam hem antikacı hem de şarap tüccarısınız. Ekselanslarımıza hizmete amadeyim diye yanıt verdi. Şu anda elimde bir zukko var ki her damlası bir ateşten incedir. Onu siz zatı devletlerine ikram edeceğim birazdan. Sizce şaraplarını beğenirim diye yanıtladım ama sizi görmeye gelişim şişeler nedeniyle değil Bay Polizi. O da şöyle dedi. O zaman resimler için demektir. Siz amatörsünüz. Resim amatörlerini ağırlamak da bana sonsuz zevk verir. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 43.